18. ayrım. Sayfa 208. Siyasi iktidarlar, demokratik kitle örgütlerinin eleştirilerinden elbette haz etmek zorunda değildir. Ancak çoğulcu demokrasilerde siyasi iktidarlar bu eleştirileri değerlendirmek ve hoşgörüyle karşılamak zorundadır. Çoğulcu demokrasilerde siyasi iktidarlar hoşlarına gitmeyen siyasi düşünceleri hedef almazlar. Parlamentodaki çoğunluklarına dayanarak demokratik kitle örgütlerini yok etmeye kalkışmazlar. Bunları demokrasinin vazgeçilmezi olarak kabul ederler ve birlikte yaşarlar. Böylece bindikleri demokrasi dalını kendi elleriyle kesmezler. Esasen çoğulcu demokrasi gerçek demokrasinin tek modelidir. Çoğunlukçu rejimler kendi kendilerini demokrasi olarak ilan etseler de o düzenlerde özgürlük yoktur. Siyasi iktidarın lütufları vardır. Demokratik bir hukuk devletinde düşünme, düşündüğünü ifade etme ve basın özgürlüğü vazgeçilmezdir. Basın özgürlüğüne yönelik en büyük tehdit yalnızca gazetecilere açılan davalar veya gazete sahiplerine yönelik idameli uygulamalar ve gazetelerin uygulamak zorunda kaldıkları otosansür değil, tekelleşme ve basın çalışanlarının örgütlenmesinin önüne getirilen kısıtlamalardır. Bu özgürlükler kısıtlandığında muhalefet partilerinin ve demokratik kitle örgütlerinin etkili muhalefet yapma imkanları ellerinden alınır. Bu durumda ne kadar baskı altında tutulursa tutulsun toplum bir noktada patlar ve toplumsal muhalefet siyasal muhalefetin önüne geçer. Toplumsal olaylar karşısında siyasi iktidarlar başkalarını suçlayarak savunmaya geçmek yerine olayların gerçek sebeplerini bulmaya, toplumun sıkıntısını anlamaya çalışmalıdır. Suçlamak kolay, çözüm bulmak zordur. Ancak demokrasi zoru başarmayı gerektirir. Bu başarının anahtarı ise hoşgörü, uzlaşma ve ortak akılda gizlidir. Sayın Cumhurbaşkanım, özel görevli mahkemeler ve terörle mücadele mahkemeleri olağan dönemlerin olağanüstü mahkemeleridir. Nasıl ki antidemokratik oldukları için en sonunda kaldırılmak zorunda kalınan devlet güvenlik mahkemelerinin ihtisas mahkemeleri olduğuna yönelik açıklamalar ve Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu yönde yaptığı savunmalar inandırıcı bulunmadıysa, özel görevli mahkemelerin ve terörle mücadele mahkemelerinin ihtisas mahkemeleri olduğuna dair açıklamalar da objektif ölçütler karşısında inandırıcı değildir. Maalesef Anayasa Mahkemesi'nin 04.07.2013 gün ve 2012 Taksim 100E, 2013 Taksim 84K sayılı kararında eski alışkanlıkları tekrarlar şekilde terörle mücadele mahkemesinin ihtisas mahkemesi olduğu kabul edilmiş ve anayasal dayanağı olmayan ve bu mahkemelere anayasallık vizesi verilmiştir. Malumlarınız olduğu üzere, özel görevli mahkemeler TBMM tarafından antidemokratik uygulamaları sebebiyle kaldırılmıştır. Ancak hukuk mantığıyla izahı mümkün olmayacak şekilde bu mahkemelerin ellerindeki davaları bitirinceye kadar görev yapmalarına imkan tanınmıştır. Anayasa Mahkemesi sözü edilen kararında bu durumu tabi hakim ilkesiyle açıklamış ve anayasaya aykırı bulmamıştır. İnsan sağlığına zararlı olduğu tespit edildiğinde piyasadan kaldırılmasına karar verilen bir ilacın eczanelerdeki stoklar tükeninceye kadar satılmasına izin verilemeyeceği tabidir. Aynı şekilde demokratik hukuk devletinde yeri olmadığı, antidemokratik olduğu bizzat yasama organı tarafından tespit edilen özel görevli mahkemelerin yargılama yapmaya devam etmelerine, dolayısıyla yargıladıkları sanıkların haklarına yönelik ihlallerini sürdürmelerine izin verilmemeliydi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla tabi hakim ilkesinin tanımı ve işlevi de ağır yara almıştır. Yine Anayasa Mahkemesi'nin anılan kararında 10 yıla kadar tutukluluğa izin veren kanuni düzenleme iptal edildikten sonra bu iptal kararının yürürlüğe girmesinin resmi gazetede yayınlanmasından bir yıl sonraya ertelenmesini ve buna gerekçe olarak iptal kararının derhal yürürlüğe girmesi durumunda kamu düzeninin ihlal edileceğinden söz edilmesini anlamak mümkün değildir. Şöyle ki, iptal kararı tutuklama kurumunu ortadan kaldırmamış, sadece tutuklulukta azami sürelerden olan 10 yıllık süreyi iptal etmiştir. Bu iptal bir ayıbın ortadan kaldırılmasıdır. Söz konusu ayıp ortadan kaldırıldığında bir diğer azami süre olan 5 yıllık sürenin uygulanacağı açıktır. Dolayısıyla iptal kararı hiçbir boşluk doğurmayacaktır. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında derhal uygulamanın kamu düzenini ihlal edeceğinden bahsedilmesi mahkemelerce bir talimat olarak algılanmış ve yerleşik uygulamadan sapılarak temel hak ve hürriyetlere ilişkin bir iptal kararının derhal uygulanması zorunluluğu görmezden gelinmiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, özellikle son birkaç yılda yargı reformu adı altında yapılan değişiklikler, yasa yapma tekniğine aykırı bir şekilde torba yasalarla gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Torba yasa yöntemi, kamuoyunun ve ilgili demokratik kitle örgütlerinin yasalaşma sürecini takip etmelerini engelleyen, sistematikten uzak, deneme yanılma yolunu esas alan bir yöntemdir. Temel pek çok kanunun Bakanlar Kurulu'nun yasa tasarıları yerine yeterli incelemeden geçmemiş yasa teklifleri veya son dakikada Meclis Genel Kurulu'nda verilen değişiklik önergeleriyle düzenlenmesinde de katılımcı ve çoğulcu demokrasi açısından büyük sorun vardır. Aynı şekilde kanun hükmünde kararnamelerle yasamaya ait olana sürekli tecavüz edilmesi, yalnızca TBMM'yi devreden çıkarmakla kalmamakta, demokrasinin vazgeçilmezi olan muhalefeti etkisiz kılmak suretiyle kamuoyunun düzenlemelerden önceden haberdar olmasını, sürece katılmasını ve demokratik yollarla tepkisini ortaya koymasını engellemektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, barış veya açılım olarak adlandırılan bir süreç önümüze konuldu. Hiç kuşkusuz, bir tek yurttaşımızın bile burnunun kanamasını arzu etmeyiz. Kanın durması, acıların dinmesi, kardeşlerin birbiriyle kucaklaşması en büyük temennimizdir. Ancak sürecin nasıl yürüdüğüne, kiminle ve nasıl müzakere edildiğine, yol haritasının duraklarına ve nihai hedefine ilişkin sağlıklı bilgilere sahip değiliz. Amaç kanın durması ve toplumsal huzurun sağlanması olduğuna göre hepimiz için en büyük felaket olacak bir iç savaşın tetiklenmesinden ortak akla ulaşmak suretiyle titizlikle kaçınmak zorundayız. Bunun için sürecin şeffaf yönetilmesi ve geniş tabanlı toplumsal mutabakatın sağlanması zorunludur. Bu çerçevede artık uluslararası kurumların dahi yaptığı tespitler karşısında kamuoyunda inandırıcılıklarını yitirmiş olan Balyoz, Ergenekon, casusluk davası ve KCK gibi adlarla anılan ve adil yargılanma hakkının hiçe sayıldığı davalarda yaralanan toplumsal vicdan tamir edilmeden toplumsal uzlaşıya ulaşılması mümkün değildir. Bugün nasıl Yassıada davalarının travması hala devam ediyor ve Yassıada Mahkemesi'nin hukuku hiçe sayan uygulamaları Türk hukuk tarihinde kara birer leke olarak duruyorsa, anılan davalar da günümüzün geleceğe bıraktığı kara birer lekedir. Kürt sorunu esasen demokrasi, özgürlükler ve insan hakları sorunudur. Kalıcı çözüm yalnızca anayasada değil, uygulamada da eşit yurttaşlığın sağlanması, ayrımcılığın önlenmesi ve başka ayrımcılıklara yol açacak etnik temelli her türlü ayrıcalıktan kaçınılması yoluyla sağlanabilir. Hepimize düşen görev Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de hangi insan hakkı için ayağa kalkıyorsak Şırnak'ta da, Diyarbakır'da da, Lice'de de, Uludere'de de aynı kararlılıkla ayağa kalkmaktır. Uzunca bir süredir TBMM çatısı altında anayasa değişikliği için kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir. Anayasa değişikliğinin amacı daha demokratik, daha özgür, hukukun üstünlüğünü benimsemiş bir toplum ve devlet düzenine kavuşmak olsa gerektir. Bu amaca ulaşılabilmesi için anayasa değişikliğinden önce çok daha kolay atılabilecek pek çok adım vardır. Örneğin, Engizisyon dönemlerini andıran gizli tanıklığın kaldırılması, uygulamada tutuklama zorunluluğu algısını yaratan katalog suçlara ilişkin düzenlemeden vazgeçilmesi, terörle mücadele mahkemelerinin lağvedilmesi, terörle mücadele kanununun ilga edilmesi, düşünceyi ifade, basın özgürlüğü ve toplantı, gösteri özgürlüğünün önündeki bütün engellerin kaldırılması, basında tekelleşmenin önlenmesi, basın emekçilerinin örgütlenmesinin sağlanması, YÖK'ün kaldırılması, üniversitelerin idari ve mali özerkliğe, bilimsel özgürlüğe kavuşturulması, %10 seçim barajının düşürülmesi, yol temizliği anlamında akla gelenlerden yalnızca birkaçıdır. Bunlar yapılmadan herkesin çekinmeden düşüncelerini ifade edebileceği ve bu düşüncelerini halka aktaracak kanalları rahatça bulabileceği bir tartışma ortamı yaratılamaz. Oysa demokratik bir anayasa en geniş katılımla oluşturulabilir. Anayasa değişikliği tartışmaları sürecinde gündeme gelen ve başkanlık sisteminin demokratik olmasının vazgeçilmez koşulu olan denet ve denge mekanizmalarından arındırılmış Türk tipi başkanlık sisteminin aslında başkanlık sistemi değil, kuvvetler birliği esasına dayanan otoriter bir yapılanmayı hedeflediğini tarihi sorumluluğumuzun gereği olarak burada ifade etmek durumundayım. Son olarak, Cumhuriyet'in temellerini oluşturan ve anayasada güvencesini bulan laiklik ve Atatürk milliyetçiliği konusundaki görüşlerimizi de burada paylaşmak istiyorum. Hangi ırktan, dinden, mezhepten, inançtan, siyasi görüşten geldiğine bakmaksızın, toplumda yaşayan her bireyi eşit yurttaş olarak gören Atatürk milliyetçiliği, bölünmenin, parçalanmanın, yok olup gitmenin karşısındaki yegane dayanak noktasıdır. Tarihten ders alınır ise tarih tekerrür etmez. Bizim derdimiz Osmanlı değil. O doğrusuyla, yanlışıyla, yaşattığı gururlarla ve çöküş döneminden alınması gereken ibretlik derslerle tarihimizin bir parçası. Cumhuriyete giden yolda Osmanlı'nın son yüzyılının mücevherlerden değerli fikir insanları var. Bizim sözümüz hamasi bir sığlıkla Osmanlı'yı kendi siyasetlerine alet edip Osmanlıcılık yapanlara. Çünkü onların amacı bu çarpıtmalarının üzerine mutlak iktidarlarını inşa etmek. Osmanlı İmparatorluğunu çok hukukluluk ve her alanda bilimsel düşünceden uzaklaşmış olma çökertmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun küllerinden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mucizesiyle doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti tek gerçek yol gösterici bilimdir. Ülkemizde ve bölgemizde üzerinde bulunduğumuz fay hatlarına rağmen sapasağlam ayakta durabilecek demokratik bir hukuk devleti binasını inşa etmek için laiklik ve Atatürk milliyetçiliğini özümsemek zorundayız. Ayrıca yurtta barış, dünyada barış ilkesinden vazgeçtiğimiz algısından titizlikle kaçınmak, yeni Osmanlıcılık gibi maceraperest yaklaşımlardan uzak durmakla yükümlüyüz. Yurtta barış için her yurttaşımızın eşit yurttaş olduğunu asla unutmamalıyız. Hiçbir yurttaşımızın etnik kökeni, mezhebi, dini, inancı, dili, cinsiyeti, rengi yüzünden ayrımcılığa uğramasına asla izin vermemeliyiz. Aynı şekilde siyasi düşüncesi sebebiyle yurttaşlarımızı benden, senden diye farklı gruplara veya yüzdelere ayırmamalıyız. Devletin kurum ve kuruluşlarının bazı yurttaşlara siyasi düşünceleri nedeniyle baskı uyguladığı, bazılarına ise ayrıcalık tanıdığı algısını yaratacak, yurttaşların arasına kin ve nefret tohumları ekecek uygulamalara hep birlikte karşı çıkmalıyız. Türkiye'nin demokratikleşme yolculuğunun satır başlarını iyi bilmeliyiz. Örneğin gözaltı sürelerini uzatmak, polise gözaltı yetkisi vermek gibi geçmişin antidemokratik düzenlemelerine öykünmemeli, çözümü daima demokraside aramalıyız. Polis devletini çağrıştıracak her türlü beyanattan, uygulamadan, düzenlemeden uzak durmalıyız. Bazı yurttaşları diğer bazı yurttaşların ihbarcısı yapacak, komşuyu komşunun peşine düşürecek çağrılarda bulunmamalıyız. Toplumsal dayanışmayı yok edecek, muhbirliği özendirecek, sırdaş polis noktası gibi otoriter ve totaliter rejimlere özgü projeler geliştirmeye son vermeliyiz. Bilime, sanata, özgür düşünce ortamına ve insan haklarının evrensel ölçütlerine hem yurtta hem dünyada sahip çıkmalıyız. Bu suretle Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş devletler ailesinin lider ülkesi olmasını sağlamalıyız. Unutmamalıyız ki Türkiye'nin birkaç gün sonra yapılacak olan G20 zirvesinde dünyanın önemli ekonomilerinden biri sıfatıyla yer alıyor olması, özgür düşüncede dolayısıyla bilimde ve sanatta liderliğe ulaşmadığında kalıcı olmayacak, refahın hakça dağıtımı gerçekleşemeyecektir. Hem ekonomik hem siyasi istikrarın sağlanabilmesi için demokrasiden, insan haklarından ve hukukun üstünlüğünden taviz vermememiz gerektiğini bilmeliyiz. Üstünlerin hukukunun geçerli kılındığı bir düzende istikrardan söz edilemeyeceğini, çünkü böyle bir düzende herkesin kaderinin siyasi iktidarların keyfine terk edildiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Elbette dünyanın neresinde zulüm varsa Sudan'da, Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da zulmün karşısında, mazlumun yanında samimiyetle durmalı, zulme karşı çıkarken her türlü siyasi hesaptan kaçınmalıyız. Ancak bunu yaparken hem etkili olabilmek hem de milletimizi maceralara sürüklememek için dünyayı karşımıza almak yerine yanımıza almalı. Daima uluslararası hukuk çerçevesinde kalmalıyız. Bir devletin zulüm karşısında dünya devletlerini harekete geçirebilmesi için öncelikle kendi ülkesinde düşünce, ifade, toplantı ve gösteri, basın özgürlüklerine ve tüm insan haklarına azami ölçüde saygılı olması gerektiğini asla göz ardı etmemeliyiz. Türkiye Barolar Birliği'nin hukukun üstünlüğü kavramını hayata geçirmek için çoğulcu demokrasiden, insan haklarından, evrensel hukuktan, özgürlüklerden, barıştan, emekten, halktan ve haktan yana 44 yıldır verdiği mücadelede 80 bin avukat ve 79 baronun madalya gibi taşıdığı onurlu geçmişimizdir. Bu onurlu geçmişe layık olmaya devam edeceğimizi huzurlarınızda bir kez daha açıkça ifade ediyor, fedakarca görev yapan avukat, hakim ve savcı, tüm yargı mensuplarına, başımızın tacı emektar adliye personeline ve kendi adına hüküm veren yargıdan adil yargılamalar bekleyen milletimizin tüm fertlerine güler yüzlü, sağlıklı, mutlu gelecek kaygısı yaşanmayan, hukuki güvenlikli, başarılı ve adil bir adli yıl diliyorum. En derin saygılarımla Profesör Doktor Metin Feyzoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı. 1 Ekim 2013 Giresun. Demokratikleşmeyi bekliyoruz paket paket. Torba torba geliyor paketler. Bizi demokratikleştireceği söylenen paketlerin içeriğini bile öğrenemiyoruz. Gülsek mi, ağlasak mı? Siyasi iktidar halkından korkmaya başlamış. İnsanların topluca yaptığı faaliyetlerden kaygılanıyor. Spor müsabakalarında aleyhlerinde slogan atılacağından endişelenerek yasak üstüne yasak getiriyor. Dedim ya, paket paket demokratikleştiriyoruz. Giresun'da yaptığım bir açıklama. Basın açıklaması. Savunmanın kurucu unsur olarak kabul edilmediği, kabul edilmek istenmediği, savunmanın iddia edenle eşitliğinin benimsenmediği bir sistemde herkesin özgürlüğü, eşit yurttaşlığı tehlikededir. Bu ülkenin insanları, yurttaşlarımız hangi şehirde doğduklarına veya yaşadıklarına, hangi dili konuştuklarına, hangi dinden, mezhepten olduklarına, hangi siyasi partiye oy verdiklerine, hangi siyasi düşüncenin tarafı olduklarına bakılmaksızın eşit yurttaştır. Eşit yurttaşlığın teminatı ise bağımsız ve tarafsız mahkemelerle, bu mahkemelerde yurttaşın hakkını koruyacak etkili ve bağımsız savunmadır. Şu halde biz avukatlar, biz barolar ve biz Türkiye Barolar Birliği yurttaşlarımızın temel haklarının garantisiyiz. Biz kendimiz için herhangi bir ayrıcalık talep etmeyiz. Kendi adımıza da ayrı bir hak talebimiz yoktur. Türkiye Barolar Birliği milletimize emanettir. Avukat hakkının ihlal edildiği, bir avukatın örselendiği, itildiği, dışlandığı yerde asıl örselenen, küçük görülen, dışlanan, hakarete uğrayan yurttaştır. Biz gökyüzündeki hakları, anayasaların süslü cümlelerini yeryüzüne indirir, yurttaşların kullanımına sunarız. O yüzden avukatın sistemden dışlandığı bir yerde yurttaş dışlanır. Burada sizin aracılığınızla ve sizin huzurunuzda değerli Giresun halkına ve Giresun'dan tüm Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyorum. Bu ülkenin her bir avukatı, her bir barosu ve Türkiye Barolar Birliği millete emanettir. Yurttaşlara emanettir. O yüzden bir avukatın kılına zarar gelmemesini temin etme görevi de tüm millete aittir. Bunu içselleştirdiğimizde öyle sanıyorum ki demokrasi yolunda çok büyük bir adım atacağız. Godoy'u beklerken bekler gibi bekliyoruz. Demokratikleşmeyi bekliyoruz. Godoy'u bekler gibi. Burada bir çelişki var. Adı demokratikleşme paketi olan bir paketin içeriğinin ne olduğunu yargının en üstündeki kurumu temsil eden bizler bilmiyoruz. Sadece bizim bilmediğimiz gibi Türkiye'de o paketi kapalı kapılar ardından hazırlayanlar da bilmiyor. Yöntemi demokratik olmayan, katılımcı bir şekilde hazırlanmamış, çoğulcu bir şekilde yapılmamış bir paketin nasıl demokrasi getireceğini inanın bilmiyorum. Eğer bize sorsalardı, demokratikleşme paketinin içine ne yazarsın diye, Türkiye'de siyasi partilerde tek adam sultasını bitirecek şekilde siyasi partiler kanununu değiştirirdik. Türkiye'de siyasi partilerin yerel yönetimlere ve genel seçimlere aday gösterme yöntemini, genel başkanının ve genel başkanın etrafındaki birkaç kişinin mutlak takdirinden kurtarır, doğrudan doğruya halka bırakırdık. Eğer bize sorulsaydı, dünyanın hiçbir demokrasisinde görülmemiş olan %10 seçim barajını %3'e düşürürdük. Eğer bize sorulsaydı, yükü bir kalemde kaldırır, üniversitelerde mutlak bir bilimsel özgürlük, idari ve mali özerklik sağlardık. Eğer bize sorulsaydı, yargı bağımsızlığını, hakim güvencesini, savcı güvencesini sağlayacak, adil yargılanma hakkını güvence altına alacak evrensel kuralları bu millete layık gördüğümüzden tereddütsüz getirirdik. Terörle mücadele mahkemelerini kaldırır ve siyasi iktidarın düşüncelerini, eğilimlerini, toplumun kılcal damarlarına kadar yargı eliyle götürme görevi üstlenmiş özel görevli mahkemeler dönemine son verirdik. Türkiye'de 10 yıllardır polisin kolluğun keyfi takdirine göre terörist ilan edilmesine, insanlarımızın terörist ilan edilmesine yol açan terörle mücadele kanununu kaldırır, Türkiye'de herkese ama herkese onun bunun takdirine bırakmaksızın eşit yurttaşlık hakkını gerçek anlamda sağlardık. 18. ayrımın sonu. Sayfa 222.